Ve Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba. Geçen hafta konuşmuştuk 1453 filmini ama filmden hareketle tabii ki İstanbul'u, İstanbul'un fethini, oradaki sırları, manzarayı konuşmuştuk. Nasıl bir hazırlık yapıldığını konuşmuştuk. Bir çağ açıp çağ kapatan hadise diye bakıyoruz İstanbul'un fethine. Biz böyle bakıyoruz. Acaba dünya böyle görüyor mu diye konuştuk. Ve filmi seyretmekte en son mutabık kaldık ama biz bilet bulamadık.
Evet, bilet bulmak hakikaten zordu. İlk gün biz programı zaten yaparken yayına başlamıştı. O akşam gitmeye niyetlendik fakat bütün İstanbul çapında bilet
seanslar doluydu, evet.
Zor. Ama ondan sonra daha önceden bilet almak kaydıyla yer bulabildik. Tabii bu bir bakıma memnuniyet verici. Yani böyle bir filmin ilk gösterilmeye başladığı zamanlarda dolması, salonları doldurması, gişe hasılatı yapması iyi bir şey, memnuniyet verici bir şey. Yani hiç değilse çok masraf edilmiş bir prodüksiyon. Eğer bir alaka rağbet görmeseydi bu hoş olmazdı.
Bir devamı da olmazdı.
Devamı da olmazdı. Şimdi
çok eleştiren var filmi. İşte o sahne öyle mi çekilir, bu böyle mi olur? Ben hep şöyle düşünüyorum. Bu kadar yıldır mesela Amerikan sinemasından bahsedelim. Küçücük olayları bile büyüterek dünyadaki herkesin bildiği bir tarihe çevirdiler. Biz de böyle güzel bir tarihi doğru dürüst birkaç film haricinde ne televizyonlara ne vizyona getirebildik. Dolayısıyla buna bence biraz da o gözle bakmak lazım.
Tabii ben de aynı o şekilde zaten düşünüyorum. Öyle o şekilde de yazdım zaten. Bu işin başıdır. Yani ben bu kadar zamandır buna benzer bir prodüksiyonla karşılaşmadım. Tarih filmler çok çekildi. Bunlardan bir tanesi çok uvertür filmlerdi. Bir kısmı iyi niyetle veya ciddiyetle girişilen fakat imkansızlıklar sebebiyle, gerek maddi imkansızlıklar, gerek bilgi noksanlığı sebebiyle neticesi fiyasko olmuş veya en azından beklenen alakayı doğuramamış filmlerdi. Şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Yani TRT'nin bazı prodüksiyonları oldu. Osmanlı tarihinin kuruluşuyla ilgili işte Osmancık gibi falan. Ama hiçbirisi bu kadar...
Zaten bir o geliyor aklı
yani,
değil mi?
Evet.
Şimdi de yeni devam eden muhteşem bir yüzyıl.
Onun dışında yani böyle kayda değer bir hadise olmadı. Tiyatro eserleri olurdu o zamanlar. 4. Murat gibi, Hürrem Sultan gibi. Onun dışında biz böyle bir prodüksiyon görmedik. Bu bir ilktir. Elbette ki hataları vardır. Elbette ki yanlışları vardır. Elbette ki işte filanca filme benziyor. Efeş Mekancı filme benziyor. Şurası Büyük İskender'den, burası Troya'dan, burası Yüzüklerin Efendisi'nin. Evet, hakikaten ben o filmleri de seyretmiştim. Her filmden bir şey görüyorsunuz ama neticede aklın yolu birdir. Elbette ki bazı şeyler birbirine tesir eder.
Bir de esinlenmelere çok karşı değilim ben. Sonuçta insanlar bir filmi izliyorlar ve diyorlar ki benim filmimde de böyle bir sahne olmalı.
Olsun.
Buna çok karşı da çıkmamak lazım.
Şimdi film bir kere bir ilki, yani ilkleri aksettirdiği için kıymetli. Baştan sona iyi niyet eseri var. Yani iyi niyetle yapılmış bir film. Biliyorsunuz bazı filmler para getirsin için yapılır ve orada bir takım tarihi gerçekler tahrif edilir. Filmle alakası olmayan sahneler filme konulur. Bazı filmler ise ideolojik bir takım yaklaşımları tatmin etmek için yapılır. Bu filmde biz onu görmedik. Bu iyi bir şey. Bir iyi niyet eseridir. Bundan dolayı ayrıca yapımcıları tebrik ediyoruz. Çok zor bir iş bu. Yani Fethi filmi almak çok zor. Neden zor? Çünkü Fethi çok meşhur bir hadise. Çok safaları var. Bu safaları filme aksettirmeniz lazım. Efradını, cami, ayarını, mani eskilerin tabiriyle, yani her şey olmalı ama filmin imkanı nispetinde olmalı. Bunları vermek kolay değil. Sonra burada bir takım yanlışlar olmayacak. İnsanın gözünü tırmalayacak yanlışlar olmayacak. Bu kolay bir şey değil. Bambaşka bir devir, kostümler, binalar hepsi öyle.
Mantığı bile farklı.
Mantığı bile farklı.
Kelimeleri farklı.
Tabii. Şimdi bu kolay bir şey değil. Buna girmek bir kere bir cesarettir. Yani risk almak bir cesarettir. Bundan dolayı tebrik etmek lazım. Dediğim gibi film teknik olarak neredeyse kusursuz bir şekilde inşa edilmiş. Efendim ufak tefek bazı bilgisayar hileleri göze çarpıyor diyorlarsa da o diğer filmlerde de göze çarpıyor. Orada zaten bir problem yok. Ama tabii senaryoda ve kurguda bazı aksaklıklar var. Keşke teknik yapısına gösterilen alaka ve ihtimam buna da gösterilseydi, senaryoda gösterilseydi diyoruz.
Neleri mesela yanlış bulduğunu?
Neler var? Mesela bir kere zaten o belki de onların kusuru değil. Şimdi zamanı insan o kadar farklı ki. Yani o zamanki insanların konuşma tarzı, düşünme tarzı, hal hareketleri tamamen farklı. Şimdi mesela oyuncular çok başarılıydı. Yani bilhassa başrol oyuncusu çok başarılıydı. Ama bir kere başrol oyuncusu Fatih Sultan Mehmet'e benzemiyordu.
Yani bir profili var mı Fatih Sultan Mehmet'in?
Tabii Fatih Sultan Mehmet çok tanınmış, bilinmiş bir insan, resmi yapılmış. Bir kere en basiti karakteristik şahin burnu, ağzını bile örten burun. Bu çocukta yok. Yani
o burun,
tamam.
Ama o kemerli burun zaten Osmanlı hanedanının
karakteristik vasfıdır. Fatih'te bu çok barizdir. Bütün tanıyanlar, görenler o burnunu söylerler. Yüzü yuvarlak, beyaz tenli. Başrol oyuncumuz esmer, yakışıklı ama yani Kuzey Afrikalılara benzeyen bir tipi var. Ve Fatih tipi yok. Babası da öyle. Bak bu rol seçimlerinde böyle bir problem var. İkincisi konuşmalar, hal hareketler. Biraz didaktik ve teatral bir yapı var. Böyle sanki bir tiyatro filminde, bir tiyatroda tirad okur gibi Fatih. Ben, benden önceki padişahlara benzemem. Halbuki normal şartlarda insanlar böyle konuşmazlar.
O böyle hamasi cümleleri böyle söylemiş olduğu tahmin edilir yani.
Ama işte pek öyle olmuyor. İkincisi yürümeler mesela. Yani Osmanlı böyle süratle yürümek, eteklerini sallayıp bunlar yok. Yani ağır, tenli hareket. Ama o da belki tempoya ağırlaştırır, bilemem. İşte vezirler konuşuyor, padişahın huzurunda münakaşa ediliyor. Vezirin birisi baş vezire saçma falan diye böyle bağırıyor. Şimdi bunlar tabii pek Osmanlı padişahının önünde münakaşa edecek, sesini yükselecek, bunlar hoş şeyler değil. Peki bunları da biz hoş görüyoruz. Neden? Çünkü günümüzde insanlar eski kültürün izlerinden fevkalade uzaklar. Bırakın bundan 500 sene öncesini. Bugünkü gençler dedelerinin zamanında, babaannelerinin, anneannelerinin zamanında olup biten geleneklere, konuşma kültürüne, oturma kalkma kültürüne fevkalade uzak. Ondan dolayı ben bunu da kınamadım. Bu da normal. Burada da bir kapital hata yok. Bunun dışında tarihi hadiselerin hepsi olabildiğince doğru bir şekilde filme aksettirilmiş. Gemilerin karadan indirilmesi, Ulubatlı Hasan meselesi.
Burada böyle hani tüm tarihi filmlerde, özellikle kahramanlık filmlerinde böyle insanın tüylerini diken eden bir
Ulubatlı Hasan sahnesi, Ulubatlı Hasan sahnesinde gözyaşlarını tutmak mümkün değil. Filmin çeşitli sahnelerinde, şimdi filmin de şu iyiliği var. Bazı yerlerin neşeli filmin. Bazı yerlerinde bir dramatik hava var. Bazı yerleri bayağı insanı duygulandırıyor. Yani filmde bazı yerleri dokümanter havasında. Filmde bir eklektik karma bir yapı var. Bu da belki bir avantaj, bilemiyorum. Ben bir sinema münekkidi, tenkitçisi değilim. Ben bir sıradan adam veya bir tarihçi gözüyle bakıyorum. Bu mesela bazı sahneler, o Fatih'in çocuğunu ileri itmesi, onu sevmekten kaçınması, yani İstanbul'un fethini o kadar artık önemsiyor ki hanımı ve çocuğu ikinci planda koyuyor. Bu benim seni çok duygulandırdı, o sahne. Ulubatlı Hasan sahnesi beni çok duygulandırdı. Yani bu bakımdan başarılı filmin o sahneleri. Ki bunlar bugün inkar edilen sahneler. Yok böyle şeyler. Bunlar uydurma deniyor bu sahnelere. Halbuki tarih kayıtlarında var. Tabii böyle olunca sahne çok iyi ayarlanamamış. Bazı yerler tamamen dokümenter, ağır tempolu geziyor. Mesela bir vuruşma sahnesi çok uzun sürüyor. Ama gençler onu seviyorlar. Ben onu da haklı görüyorum.
Animasyon
seviyorlar. O zaman tabii ikinci planda kalıyor bazı sahneler. Mesela gemilerin karadan denize indirilmesi sahnesi verilmiş. Çok güzel bir şekilde verilmiş. Ama vurgusu az olmuş. Yani bazı şeyler daha iyi vurgulanabilirdi. Ama dediğim gibi bunların hepsi toleransla belki karşılanabilecek şeyler. Çok bulunursak küçük hatalar elbette
ararsanız
ki var.
Ararsanız bulursunuz.
Ne var yani. Mesela söyleyeyim. Rumeli Sarı yapılırken harç karılıyor. Kireç harcı karılıyor. İçine deve kuşu yumurtasını kırıp atıyor adam. Halbuki deve kuşu yumurtası kırılıp atılmaz. Normal yumurta kırılır. Beyazı oraya katılır. Şeyi tutsun diye harcı. Sarısı ayrılır. Hatta bana fil tarihinde sormuştu birisi bu yumurtalar ne oluyor, yumurtanın sarıları ne oluyor diye sormuş. Bu bilinen bir şeydir. Biz orada kırıyor, döküyor. Ha diyeceksiniz bu bir hata mı? Değil tabii
ama
ki.
Ama şimdi orada yemek programı yapar gibi yumurtanın sarısını ayırmak falan çok da
mümkün değil.
Olmamış olabilir. Çok da tepeli.
Evet, yani bazı şeyler, bazı mesela Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin bulunuşu fetihten önceye alınmış. Bu sonradır ama sonra da olmaz artık bu. O sırada olması lazım gereken
zaten
bir sahnedir.
Zaten biter yani. Film bittikten sonra bitiyor.
Bazı rol seçimleri çok hatalı. Mesela Akşemseddin Fetih 1453'ün mühim figürlerinden birisidir. Fatih'in hocası. Fetih'in manevi mimarı olarak bilinir. Filmde çok az yeri var. Elbette bu dini bir film değil. Her ne kadar dini ve hamasi vurgusu çok fazla. Yani bazen ben bile ya bu kadar olmaz dedim.
Mesela?
Şimdi devamlı Bizanslıların Türkler olan düşmanlığı, kafir Türkler, bu çok abartılı. Bizanslar çok kötü gösteriliyor. Yani Bizans imparatoru ahlaksız, sefih, efemine tavırlı bir adam, halbuki öyle değildi. Konstantin Dragezes, Fatih'in bile takdir ettiği çok kahraman bir düşmandı. Zaten
siz bu yüzden Yunanistan'da filmin gösterimi kabul edilmedi.
Ben mesela orayı beğenmedim. Hı hı. Yani Bizanslı olunca bizde hep akılda adi, ahlaksız, kadınlarla kızlarla düşüp kalkan, içki içen ve efemine tavırlı insanlar geliyor. Öyle değil. Neticede onlar da binlerce sene memleketlerini korumuş insanlar. Seversiniz, sevmezsiniz, düşmanlık ayrı bir şey ama takdir etmek de ayrı bir şeydir.
Adaletle yaklaşmak lazım.
İmparator elinde kılıçla askerlerin arasında savaşırken ölmüştür, öldürülmüştür.
O sahne gösteriliyor mu hani çizmelerinden?
Çizmeler öldürülme sahnesi gözükmüyor. Sanki kaçar gibi bir hava veriliyor. Hmm. Öldürülme sahnesi gösterilmiyor. Ölü bulunuyor, çizmelerinden tanınıyor. Halbuki bu çok mühimdir. Yani Sultan Hamit bile Sultan Reşat 1. Dünya Savaşı'nda İstanbul'un işgali mevzu bahis olduğu zaman Sultan Reşat'ı Bursa'ya götürmek istiyor iddiaçılar. Sultan Hamit diyor ki Selefimiz Bizans İmparatoru kadar olamadı mı? O askerleriyle beraber çarpışırken öldü. Seyri şerri terk etmedi. Hmm. Deyince Sultan Reşat vazgeçiyor kalıyor. Yani bu düşünün padişahlar tarafından takdir edilmiş bir meziyettir. İmparatorun savaşırken ölmesi bir azap askeri tarafından öldürülmüş kaçarken falan değil. Bu vurgular benim hoşuma gitmedi ama bizim halk böyle şeyleri seviyor.
Evet. Yani halbuki o yaptığınız işin büyüklüğünü de ortaya koyuyor. Tabii yani ki. Kolay olmadığını gösteriyor yaptığınız işin. Tabii yoksa ki. Kaçan bir düşmanın karşısında tabii. Başarı nispeten kolay tabii. Ve değersiz evet. Belki olabilir.
Yani Bizans İmparatoru kahraman bir adamdı. Öyle kadınlarla kızlarla sularda yüzme falan onlar falan yok. Oturaklı bir adamdı. İkincisi tabii bunlar da belki popülist bir tavır ama bunları ben beğenmedim. Bu dini ve hamasi vurgunun biraz fazlalığı benim dikkatimi çekti. Ha diyelim ki dini ve hamasi vurgu fazla. Niçin? Ama mesela güzel manzaralar var. Yıllarca Osmanlı padişahları ahlaksız, sefi, dinlen diyanetten alakası olmayan adamlar olarak gösteriliyor. Filmde Fatih figürü fevkalade oturaklı bir karakterdir. Tabii başrol oyuncusu çok başarılı. Onun da tesiri var. Böyle
Oyunculuğu.
Yani hoş bir padişah figürü
biraz
var.
Biraz makyajla acaba Fatih'e benzetilebilir miydi?
Şimdi gerekir miydi? Modern sinemada tarihi karakterlerin başrol oyuncusuyla yani filmlerdeki oyuncusuyla benzemesi artık çok fazla önemsenmiyor. Yani eskiden Napolyon'u bulmak için çok uğraştılar. Marlon Brando'yu Napolyon'a benzetme uğraştılar falan. Şimdi onu ya görmüyoruz. Mesela Tudors'ta 8. Henry rolünde Jonathan Rhys-Meyers oynadı. İnanır mısınız? 8. Henry'ye en benzemeyen adam kim deseniz o derim ben. Çünkü tamamen farklıydı yani. Hiç benzemiyordu. Ama onu koydular oraya figür olarak. Bilinmiyor. Demek ki böyle bir trend var. Yani belki de çok benzemesi de çok aranmıyor ama bizim gözümüz hele Fatih gibi. Yani Sultan İbrahim'i resmetse belki çok aramazız da Fatih gibi tipi çok bilinen resimlerini herkesin gördüğü bir kimse de biraz belki gözü tırmaladı. O da belki çok mühimdir ama çok esaslı bir padişah figürü vardır. Arada sırada böyle garip hareketler yapıyor, takıntıları falan var. O işte senaryo zaafından kaynaklanıyor.
Yok mudur gerçekte böyle?
O kadar olan mesela bir şey anlatayım. Yani bir kuşatmada bir problem oluyor. Tespih tanelerini çiğniyor Fatih. Böyle bir küçük çocuğun benim dediğim alınmadı gibi. Hmm. Ve bunlar benim hoşuma gitmedi. Yani olabilir insandır da. Yani pek Fatih'e yakıştıramadım.
Filmin ağırlığına da belki.
Filmin ağırlığına halel getiriyor. Ama onun dışında bir hoş bir padişah figürü vardı. Ben bunu beğendim. Yani işte Fatih oturaklı bir insandı.
Ailece gidilebilecek bir filmi. Çünkü ben biliyorum bazı filmlere okullar böyle gruplar halinde gidiyorlar. Öğrencileri götürüyorlar vesaire. Nasıl bir duyguyla ayrılır bir genç, bir çocuk
efendim, bu filmi? Yani bu film Fethin ruhunu, maksadını ortaya koymada insana çok yardımcı olacak bir film. Yani seyreden filmi büyük ölçüde beğenir. Bizim gibi çok bilmiş olmayanlar fazla şey de bulamaz. Kusur da bulamaz. Hoşuna gider. Yani filmin bir kere Fethi güzel vurgulamış. Fethi şu İstanbul'u fethedelim de kurtulalım değil. Fethin bir ilahi misyonu vardır. Bu misyon filmde verilmiş. Şimdiye kadar hiçbir zaman yapılmamıştı bu. Yani Fethi gidelim fethedelim değil. Hazreti Peygamber'in bu Fethi müjdeleyen hadisiyle başlıyor film.
Biraz da kaçınıldı sanki ondan. Yani özellikle tercih edildi gibi geliyor bana. Şimdi sanki İstanbul'un fethi ve altındaki duygular daha rahat ifade ediliyor.
Tabii zaman çok değişti artık. Hı-hı. Çok değişti. Yani bir kere bu vurguyu vermesi filmin en büyük başarısıdır. Yani bu sıradan bir fetih değildir. Bu Hazreti Peygamber'in bir müjdesini tahakkuk içindir. Ve padişah bunun için yanıp tutuşmaktadır. Bu vurguyu vermesi çok iyi bir şeydir. Bunu siz yıllarca insanlara anlatsanız bu film kadar veremezsiniz. O bakımdan ben bu filmi çok başarılı buldum. Yani o bakımdan. Filmin dediğim gibi senaryosunda ve kurgusunda bazı basitlikler var. Lüzumsuz bazı diyaloglar var. Bazı diyaloglar çok uzun. Bazıları çok teatral. Ama dediğim gibi yani bunlar çok fazla filmin diğer şeylerine, artılarına halel getirmiyor. Bazı gereksiz sahneler var. Şimdi aşksız film biliyorsunuz seyrettirmiyor.
Seyredilmiyor.
Yani doğru. Kaldı ki benim zaten bu filme en büyük tenkidim o. Bu filmde başrol oyuncusunun Fatih olması büyük bir hata. Böyle filmlerde bilinmeyen, tanınmayan şahsiyetler başrol oynamalı.
Merkezde evet. O olmalı.
Merkezde bir aşk hikayesi olmalı. Bir Osmanlı askeriyle bir Bizanslı kızın aşk hikayesi olabilir bu. Masum bir aşk hikayesi ama. Filmdeki biraz masum ötesi bir aşk
hikayesi. Biraz cinselliğin özellikle
görünüşte yok. Yani görüntü olarak yok ama yani en azından zihinlerde böyle bir şey uyandırıyor. Yani oradaki Osmanlı askeriyle o kızın arasında bir gayrimeşru münasebetin varlığı hissettiriliyor. Efendim siz onlar gizlice evlenmiştir, karı koca olmuştur da diyebilirsiniz. Mümkün ama yani bu havayı vermeleri filme yakışmamış. Yani o imaja hiçbir İslam mücahidine hiç yakışmamış. İnsandır, her şeyi yapar, ayrı mesele de. Bunu vurgulamayı ben filmin en büyük kabahati olarak görüyorum. Ama böyle hüsnü zannederseniz tamam. Yani bunlar evlenmiştir. Şimdi böyle bir şey olsaydı, Fatih ikinci planda olsaydı çok daha rahat ederdi filmi çekenler. Bu kadar tenkit almazdı. Yani.
Ama bu kadar ilgi de görmez.
Belki de bu kadar da evet dediğiniz doğru. Netice itibariyle bir şey iyi demek için ve kötü demek için mutlak iyi, mutlak kötü dememiz mümkün değil. Artıları var, eksileri var her şeyin. İnsanların da öyledir, hadiselerin de öyledir. Filmin artıları fazla. Onun için ben bu filmi iyi buldum, seyredilebilir buldum. Soranlara tavsiye ediyorum ve filmin belli bir muvaffakiyeti yakalaması da en azından istikbalde buna benzer filmlerin yapılması için bir heves, bir şevk olur.
Onu da soracağım size reklamlardan sonra. Acaba istikbalde ne bekliyorsunuz bundan sonra? Hangi tarihi olay, hangi gelişme perdeye yansıtılabilir? Onu soracağım size kısa bir aradan sonra. TGRT FM. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi 1453'te ciddi bir ivme yakalandı.
Evet.
Yapımcılar da hani işin milli manevi tarafını bir yana bırakalım. Ciddi bir seyirci ilgisi olduğunu fark ettiler. Yani bundan şu sonuç çıkıyor. Türk filmleri zaten son dönemde seyredilir olmuştu. Ama halkın, seyircinin istediği, onları mutlu edecek, umutlandıracak, yüreklendirecek bir film yaparsanız, ki bu da tarihi film olursa Türk milleti için tercih edilir, o zaman seyirci gelir, o zaman para kazanırsın.
Evet, şimdi efendim bütün dünyada tarih çok sevilmeyen bir branştır. Bunun çeşitli sebepleri var. Birincisi tarihin kendisi zaten yani gelmiş geçmiş hadiseler, artık insanı sıkan şeyler. Hadise çok, hangi birini öğreneceksiniz? Bir de tarih öğretenlerin o ciddiliği, belki tarihin kendi mahiyetinden gelen ciddilik de insanları umumiyette tarihten korkutmuştur. Avrupalılar ve Amerikalılar buna şöyle bir hal tarzı bulmuşlar. Tarihi nasıl sevdirebiliriz insanlara? Tarihi popülerize ederek. Bunun başka yolu yok. Derslerde tarih, mesela Japon tarihi anlatılırken Japonya'da kalmış bir adam gelir, Japonya'dan bahseder. Amerika'da böyle. Mesela Amerikan tarihinin belli safhalarında o şehirlere gidilir. O binalar, o gemiler görülür. Yani mesela çay partisi, Boston çay partisi, Boston'a gidilir.
Ben bir grup öğretmene ders veriyordum iletişimle ilgili. Tarih öğretmeni de vardı aralarında. Nasıl işliyorsunuz ders dedim. İşte konu var, müfredat var, işliyoruz. Hiç dedim mesela Fatih Sultan Mehmet kıyafetiyle İstanbul'un fethini anlatmayı denediniz mi? Hülya'm tiyatro yapmıyoruz ki dedi.
İşte bakış açısı budur.
Yani, tiyatro yapmıyoruz.
Bırakın oraya Fatih Camii'ne götürmek bile akıllarından gelmez. Fatih'in türbesi, Fatih Camii mesela, veya Çinili Köşk, Fatih'in İstanbul'da yaptırdığı bir, veya Rumeli Sarı.
Ya da ilk girdiği yer i̇lk mesela girdiği surlarda. Yer.
Bunlar zor şeyler değil. Tabii okulların imkanları yok, öğretmenlere bunu bırakmak zor ama isteyince neden olmasın. İşte böyle olunca insanlar tarihi
surların severler. Dibindeki bir okuldaki öğretmen bile böyle bunu yapmıyorsa.
Çünkü tarih öğretmenlerinin ekserisi, mutlaka çoğunu tenzih ederim ama ekserisi severek yapmıyor bu işi. Başka mesleklerde de bunu görüyoruz. Şimdi tarih olduğu için bunu söylüyorum. Bir iş severek yapılmazsa neticesi semereli olmaz. Çiftçi de olsanız, ayakkabıcı da olsanız, doktor da olsanız bu böyledir. Sevmeyerek yapılan işten hayır
aslında
gelmez.
Her işi önce kendimiz için yaptığımızı evet, düşünmek evet, evet. lazım.
Yani o zaman yapmamalı yani. Bir çare bulmalı. Neyse, Avrupa'da aynı şekilde bu tarih derslerini umumiyetle tatbiki olarak verdirtirler. Saraylara götürerek, kalelere götürerek. Basit. Çocuklara umumiyetle tarihi hayatı bir hikaye tadında verirler. Çok fazla teferruat istemezler çocuklardan. Çocukların da bu hoşuna gider ve akıllarında kalır. Egzantrik insanlar çağrılır, bir romancı çağrılır, bir sinemacı çağrılır falan, bir sinemaya götürülür. İşte dünyada tarih tedrisatında, tarih öğretiminde en çok istifade edilen vasıtalardan, aletlerden bir tanesi film, sinema, Bir tanesi de romanlardır. Bütün dünyada böyledir. Bütün dünya, Amerika, Avrupa tarihini, dünya tarihini ve kendi tarihlerini romanlardan ve filmlerden öğrenmiştir. Şimdi dudak bükeceğinizi biliyorum. Efendim, tarih gibi ciddi bir ilim romanlardan ve filmlerden mi öğrenilir? Doğru, haklısınız. Ama işte oradan öğrenilir dediğin zaman öğrenilmiyor.
Şöyle bir şey var şimdi.
Yani alternatifi yok.
Romanda veya filmde ona nasıl yaklaşacağımızı bilmiyoruz. Evet. Mesela son dönemde dizilerde de aynısı var. Tarihi gerçeklere uymadığı zaman ama bu bir dizi diyoruz. Ama bu bir film diyoruz. İşte görsel bazı ögeler ilave etmeliydik. Diyaloglar ilave etmeliydik. Ama kostüm olmamış ama şimdi biz bu kadarını yapabildik diyor. Dolayısıyla acaba gerçeği mi veriyoruz? Yani acaba hiç vermemek yanlış vermekten iyi midir? Nasıl ayırt edeceğiz onu?
Şimdi hiç vermediğiniz zaman bu bir işin bir başlangıcı olması lazım. Başlangıcı olmadan biliyorsunuz tekmili sınaat telahuku efkar iledir, eski bir tabir. Yani fennin, sanatın, ilmin gelişmesi fikirlerin, deneylerin, kanaatlerin, müşahedelerin üst üste eklenmesiyle olur. Siz başlamazsanız eklenmez ki bu inkişaf etsin. Bu şekilde başlanmalıdır ki zaman içinde bu kusurlar, bu hatalar anlaşılsın, telafi edilsin, düzeltilsin ve ortada bir kritik bir hava meydana geldiği iyi. Yani münakaşa edilmesi de iyidir. Münakaşa edilirse insanlar öğrenir. Bizim bir hocamız vardı da ben dedi ne öğrendiysem tez münakaşalarından öğrendim. Tez savunmaları vardı eskiden, münakaşa derlerdi. Oraya giriyor talebe, hocalar konuşuyor. Oradan bir şeyler öğreniyorsunuz. Çünkü münakaşa çok kıyıda köşede kalmış, yakası açılmadık bilginin ortaya çıkmasını sağlıyor.
Bir de hararetli bir hararetli ortamdır. Oluyor. İlginiz tabii. Hep sıcak kalır.
Şimdi mesela Muhteşem Yüzyıl diye bir dizi yapıldı. Reaksiyonu çok fazla oldu. Haklıydı tabii reaksiyonun bir kısmı. Ama çok aşırıydı. Şimdi Muhteşem Yüzyıl öyle veya böyle insanlarda bir tarihi alaka doğurdu.
Biz seyretmeden de eleştirmeye başladılar.
Tabii aynen öyle. Daha başlamadan. Hı hı. Osmanlı'yı kötüleyen dizi başlıyor. Hatta bana geldiler, röportaj aldılar. Ben dedim ki ya dur, daha filmi seyretmedik. Filmi bir seyredelim.
Biz burada programda
da yapmıştık. Biz de yıllarca böyle böyle yapıldı. Benim o sözümü hiç almadan yayınladılar o zaman. İşte Ekrem Buğra ikinci de böyle dedi. Halbuki ben o işin demedim. Dizilerde tarihi gerçeklere uymuyor, bazen tahrifi. Tarihi gerçeklere uymak çok beklenmez ama tahrif etmesinler. Yani tarihi kişiliği tamamen değiştirmek, tarihi hadise tamamen de doğru değil. Ufak tefek dediğim gibi farklılıklar zaman içinde. Şimdi Türkiye'de sanat yönetmenliği çok zayıf. Benim çocukluğumda siyah beyaz filmler olurdu. Osmanlılardan kalma. Ben oradaki sanat yönetmenliğini şimdiden yukarı buluyorum. Çünkü o zaman o insanlar sağdı.
Tabii birebir duymuş giyilir, olabiliyorsunuz.
Çarşaf nasıl giyilir? İnsanlar nasıl konuşur? Kahve nasıl ikram edilir? Bunu biliyorlardı. Seyredin 40'lı 50'li yıllarda yapılmış siyah beyaz Osmanlı filmlerini. Onlarda bir Osmanlı hayatını görürsünüz. Orada çünkü sanat yönetmenliği iyidir.
Demek ki şimdi film çevirecek olanların da öncelikle o filmleri seyretmesi lazım.
Belki de. Nasıl konuşuyorlar?
Evet.
Hizmetkarlar nasıl? Paşazade nasıl konuşuyor? Hareketle bunları bilmek lazım. Çünkü bunları yaşayan insanlar yok artık. Osmanlı devrini gören bir insan şu anda yaşamıyor. Yaşamıyor. Yani o mümkün değil. Hele 1908 öncesi ki Osmanlı'nın esas 112 yaşında olması lazım.
Anlatabilirsen nasıl anlatabilir? Ne
evet,
kadar anlatabilir?
Ne kadar anlatabilir? O mümkün değil. Şimdi dolayısıyla tarihi romanlarda ve filmlerde birebir tarihi gerçeklerle örtüşmesi beklenmez. Hiçbir zaman olmamıştır tarihte. Hiçbir filmde, hiçbir romanda bu aranmaz. Ufak tefek değişiklikler olur. Bazı tarihi romanlarda mesela tarihi şahsiyeti 3 yaş küçültürler. Belli bir şeyi diye uydurabilmek veya büyütürler. O kadar bile tolere edilebilir. Hı hı. Ama esas kişilik değiştirilmemeli. Kişiliğin esası.
Zaten olayları şekillendiren evet, o kişilik.
Evet. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'i siz tutup da zampara, sarhoş, sorumsuz bir adam gibi verirseniz, efendim tarihi gerçekten uymak zorunda değil bu film. Hayır, onu yapmaya hakkınız yok. Onu yapmaya
hiç
hakkınız
yapma
yok.
Daha iyi
hiç yapma daha iyi. Ama efendim şu şöyle oldu, böyleydi de Edirne'ye önce gelmedi, sonra geldi. Bunlar o kadar önemli değil. Filmde bunlar aranmaz. Verilmek istenen maksat bu değildir. Verilmek istenen maksat tarihi film ve romanlarda öncelikle kitlelere, halka ve gençlere tarihi sevdirmek, onları tarihi öğrenmeye, merak etmeye sevk etmek, biraz da bilgi vermektir. Sonra filmlerde ve romanlardaki bilginin çok az olması lazım. Bilgi bombardımanı karşı tarafı yorar. Hı hı. Ve o zaman maksadınıza ulaşamazsınız.
Yani hiç ısınmadan maça çıkmak gibi bir şey bu.
Evet. Yahudi propagandası yapan filmler vardır. Hollywood filmleri çoğunda vardır bu. Ben film arada söylemiyorum, bir tespit olarak. Film 1,5 saatlik filmdeki ortalama öyledir biliyorsunuz. Tamamen bambaşka bir konu işler. Konunun Yahudilikle uzaktan yakından alakası yoktur. Fakat filmde Yahudilerle alakalı ya bir diyalog vardır, 1-2 cümlelik veya Yahudilerle alakalı bir mesele vardır veya iyi bir Yahudi karakteri vardır.
Onun yaşanmışlığından bir örnek var.
Bu kadardır. Filmin bütün mesajı bu kadardır. Bu kadardır.
Ama zaten bizim dinimizde evet. de aynısı söylemiyor, denmiyor evet. mu? Yaşayarak evet. örnek
lisanı, olacaksınız. Lisanı kalden en takdir. Evet, aynen öyle. Şimdi netice itibariyle bu gibi filmlerin böyle yapılması ve tutulması inşallah belli şeylerin önünü açar. Türkiye'de artık tarihte ve diğer bir takım sahalardaki ideolojik dezenfektasyonlar ortadan kalktı. Yavaş yavaş artık gerçekler, hakikatler ortaya konulabiliyor. Şöyle bir problemimiz var. Gerçeği bulmak, anlamak, doğruyu yanlıştan ayırmak, bir bilgi çöplüğünden bunu çıkartmak zor. Bu da belki zaman içinde oturacaktır.
Dilde de bir takım
problemler var. Zaman içinde bu gerçekler ortaya çıkacak ve bu film ve romanlar bizde çok mühim bir rol oynayacaktır. Biz bu hususta çok ama çok gerideyiz. Yani geri bile denemez.
Şimdi bir müzik insanı diyor ki bana da bu filmin müzikleriyle ilgili müzik yapmam konusunda teklif geldi. Ben filmin tamamını görmeden yapamayacağımı söyledim. Filmi gördüm ve bu filmin işte Edirne'den öteye gidemeyeceğini düşündüm. Dolayısıyla bu filme müzik yapmak istemedim diyor. Evet. Kendince doğru tercih. Olabilir. Ama şimdi şöyle bir şey var. Edirne'den öteye gitmekten ne kastediyoruz? Mesela böyle bir olay, böyle bir anlatım. Yani İstanbul'un fethi Edirne'den öteye gidemez. Neden gidemez?
Niçin
bu bizim pazarlamamızla
yani,
ilgili bir şey diye düşünüyorum.
İstanbul'un fethi egzantrik bir hadisedir. Bütün dünyanın merak ettiği bir hadisedir. Bir de şöyle bir şey düşünün. İnsanlar mesela İstanbul fethedilmiş. Bundan nereden öğrenecek? Yani Hollywood filminden mi öğrenecek? Bunu siz yapacaksınız.
Amerikalılar düşünün. Yaptıkları filmlere bakın. Bir yaşadıkları olayları... Tek bir olayı onlarca farklı filmle anlatıyor.
Amerikan İç Savaşı ile ilgili binlerce film vardır. Amerikan İç Savaşı dediğiniz 5 sene sürmüş bir harptir ve çok daha yani dünya için emniyet olmayan bir harptir.
Ama orada satışı biraz önce söylediğiniz evet. gibi aşk filmi olması yapıyor.
Tabii. Bir ya rüzgar da bir... gibi geçti gibi ne roman ne film oldu. Rüzgar gibi geçti Amerikan İç Savaşı'nı anlatır. Ve çok da iyi anlatır. Yani onu okuyan
ama
Amerikan
İç Savaşı'nı anlatır. Ama onu bir aşk hikayesi
olarak hatırlarsınız. Ama hiç siz dersiniz ki şimdi rüzgar gibi geçti nasıl tasvir edilir? Amerikan İç Savaşı sırasında geçen bir aşk hikayesi. Evet. Roman böyle anlatılır. Evet. Hiçbir zaman romanı anlatırken Amerikan İç Savaşı'nı anlatan bir roman demezler. Evet. Doğrusu budur. Yani doğrusu budur. Ben çok tarihi roman okudum elime geçtiği kadar. Bunlardan çok istifade ettim. Ben de tarih şuurunun yerleşmesinde, tarihi alakanın artmasında bunların çok mühim rolleri vardır. Bunların bir kısmı basit romanlardı ama mevcut o kadardı. Mevcut o kadardı. Filmler çok az tarihi film olurdu. Bunlardan bir kısmı da Malkoçoğlu, Battal Gazi gibi tamamen hamasi. Yani bugünkü aksiyon filmlerinin muadili olan.
Ama
yani
gene tarihten, de iyi ki varmış işte de, isimleri bugüne kaldı.
Evet, yine de onlar da bizim alakamız.
Ben hala severek evet. seyrediyorum.
Kara Murat, Malkoçoğlu, Tarkan gibi çizgi romanlar vardı. Bunlar da tabii başka maksatlarla çıkarılan ama onlar da bizde bir tarihi şuur, tarihi alaka meydana getirdi.
O figürlere karşı bir yakınlık oluşturuyor.
Evet, tabii. Tarihte yakışıklı bir adam olmalı, güzel bir hanım olmalı. Bunlar ise masum bir aşk olmalı. Çünkü tarih masum ötesi şeyleri çok kabul etmez. Vardır ama kabul etmez. Yani gerçekler öyle değildir. Tarihte de aynı. Bugün ne varsa vardır ama bunlar vurgulanmaz. Bu şekilde insanları cezbetmek mümkündür. Bizim tarihimiz, Osmanlı tarihi, Selçuklu tarihi, daha önceki tarihi, İslam tarihi zengin bir tarihtir. Yani biz Finlandiyalı değiliz. Yani burada neler neler olmuş. Yani bir Haçlı Seferi'nden tutun Moğolların gelmesine kadar. Sultanahmet'in tahttan indirilmesinden. Onlarla öğreniliyor evet. yani. Sultanahmet'in tahttan indirilmesi hadisesi. Düşünün Türkiye'de en bilinmeyen tarih 1908-23 arasıdır. Hiç kimse bilmez bu tarihi. Yani antik devirleri biliriz bunu bilemeyiz. Çünkü rezerv konulmuştur üzerine. Bunlarla alakalı film yoktur.
Nasıl bir kapatma, nasıl bir gizlilik uygulandıysa bakın yani.
İşte komitacılar.
Açamadığımız gibi merak bile etmemişiz.
Merak bile etmemişiz. Komitacılar iş başındayken kendi devirlerinin tarihini kapatmışlar. Yani bir nevi 12 Eylül'ün kanunu gibi, yargılanamaz kanunu gibi kapatmışlar. İnsanlar da dediğim gibi tarihe merak olmayınca açmamışlar. Nasıl açılacak? İşte böyle. Yavaş yavaş filmlerle falan açılacak. Yani bir tarihte 3 İstanbul diye bir film yapılmıştı. Hmm. TRT yapmış. Güzel bir filmdi. Mithat Cemal'in romanıdır. Bakın o. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi aynı şey Hollywood yönetmenleri için de geçerli. Şimdi ben bazı Amerikan filmlerini seyrediyorum. Aman yarim bu da film olur mu diyorum. Bu kadar mı basit? Bu kadar mı aptalca bir şey? Ama şu kadar methediyorlar. Diyorsunuz ya bari bir insan karakterini tahlil eden bir film seyredelim. O da yok. Çünkü insan karakterli bir insan yok. O hadise yok. Espri yok. Şimdi neden oluyor bunlar? Şimdi yönetmenler kolayına kaçıyorlar. Halbuki dünyanın çok kıymetli bir mirası vardır. Edebiyat. Bu edebiyatı kullanmayanlar hata ediyorlar. Aynısı bizde de var. Ki bizde çok zayıf olduğu halde. Çünkü biliyorsunuz roman kültürü, piyes kültürü bize sonradan geldi. Bizim kültürümüz destan, efsane kültürüdür.
Çoğu da sözlü anlatım üzerine.
Tamam. Bunlar bile bakirdir. Destanlar bile bakirdir.
Dede Korkut.
Dede Korkutlar.
Bir olsa sürü... seyredelim mesela bir Dede Korkut filmi olsa.
Dede Korkut filmi çok seyredilir çünkü Dede Korkut çok enteresandır. Dede Korkut'ta espri vardır. Dede Korkut'ta didaktik yani öğretici yanlar vardır. Dede Korkut çok egzantriktir. Düşünün yani İslamiyet'ten önceki Türkler veya İslamiyet'ten hemen sonraki Türkler. Yani çok alışık olmamış bir kültür. Neden olmasın o şeyler? Yani ama yapılmamıştır. Bizde ancak böyle bir dokümenter filmde bir fragman sahne olarak gösterilir. Bu da doğru değil. Bizdeki o romanlar sadece o romanları yapsalar. Yani Osmanlı tarihini anlatmadı. Onu bir de o zamanki tarihi hadise Abdülhamit Düşerken gibi tarihi bir hadiseyle bağlasalar inanın çok alaka çeker.
Peki şimdi mesela siz 1453'ü seyrettiniz bundan sonra. Dediniz ki bu bir kapı aralayacak. Arkasından başka konular, başka tarihler, başka olaylar geçecek. Ne olabilir, ne beklersiniz?
Şimdi benim arzum...
Böyle görsel şöleni
düşünerek. Benim arzum yakın tarihin resmedilmesidir. Mesela Sultan Hamit devrinin resmedilmesi. Sultan Hamit tahttan nasıl indirildi? Ben bunun resmedilmesini isterim. Ama bu dediğiniz gibi sizin çok görsel olarak bir alaka çekmeyeceği için... ...biraz daha iç burkucu hikayeler olacağı için içinde çok belki fazla tercih edilmez. Ama mesela Sultan Selim'in Mısır seferi... ...her biri içinde menkıbeleriyle, hikayeleriyle göz doldurur. Egzantrik... Egzotik, çöl geçilecek, Suriye geçilecek, Mısır'a gidip Mısır fethedilecek, Mısır'dan dönülecek Suriye, Hicaz emiri gelecek, mukaddes emanetleri teslim edecek. Ya bu arada neler neler oldu, padişahın yılları seferde geçti. Padişah zaten çok enteresan bir şahsiyet yani karakter itibariyle yani filme uyacak.
Peki
bir...
Peki mesela dizi Yavuz Sultan Selim üzerine bir dizi olsaydı Kanuni yerine daha çok ilgi çeker
bence
miydi?
Hayır çekmezdi çünkü Hürrem yok. Yani kadın olacak. Sultan Selim'in hayatında Hürrem gibi bir kadın yok. Hafsa Sultan var. Hafsa Sultan ise hanım hanımcık bir kadın tiplemesidir. O da filmlerde biliyorsunuz çok fazla cazibesi olmaz. Yavuz Sultan Selim'i bir kıza aşık etseniz o da yakışık almaz. Bana bir yaşlı başta öğretmen dedi ki Ekrem Bey Yavuz Sultan Selim'in bir şiiri var dedi. Şiirler pençeyi kahrımda olurken lerzan beni bir gözleri ahu yazıbun etti felek. Dedim evet. Dedi ki yani Yavuz Sultan Selim gibi bir padişah nasıl böyle bir şiir yazar dedi. Yani öyle gözleri ahu yazıbun falan. Yani koskoca bile. Adamın gözünde Yavuz Sultan Selim gözleri... Dedim efendim dedim yani siz hemen burada gayrimeşru bir şey düşünmeyin. İnsandır. Ama olur mu dedi Yavuz Sultan Selim gibi birisi böyle zebun olmuş gözleri ahuya falan. Zebun düşkün olmak evet. Demek. Şimdi normal insana aşık olmak normal bir şey. Ama Yavuz Sultan Selim'e yakıştıramadı onu. Yani ki o şiirin Yavuz Sultan Selim'e ait olduğu da şüphelidir. Yavuz Sultan Selim çok usta bir Farsça şairdir. Farsça şiirleri var. Kendisine mal edilen bazı Türkçe şiirlerin ona ait olmadığına dair kuvvetli rivayetler vardır. Ama her neyse...
Enteresandır. Şimdi Yavuz Sultan Selim'den söz açıldı da yani kendisine ait olmayan üstelik de düşmanının portresiyle tarihe mal olmuş.
Enteresan evet. Şah İsmail'e ait olduğu kuvvetle muhtemel olan ve en azından onu resmeden bir portreyle Yavuz Sultan Selim tanınır. Kime gösterseniz onu Yavuz Sultan Selim der. Halbuki yani Yavuz Sultan Selim'in olmadığı katidir. Evet. Kimin olduğu zanni.
Yani kulağında küpe varsa, evet. Yavuz Sultan Selim elinde gürz varsa, dördüncü Murat.
Hatta o kadar enteresandır ki o kulağına taktığı küpenin niçin taktığına dair de hikayeler uydurulmuştur.
Evet, o küpenin aslında manevi...
İşte, manevi şeysi var, bağlan. Yani tarih böyle bir şey. Tarih. Ama bu şahsiyetler hakikaten sinematografik şahsiyetlerdir. Yani bir Yavuz Sultan Selim'le siz dolu dolu bir film yaparsınız. Ve hızlı tempolu bir film yaparsınız.
Bir savaş filmi olur.
Savaş yani. Filmi olur.
At üstünde geçmiş
tabii,
ömrü.
Ama şimdi değişik bir şahsiyet. Hicaz'ın gelişi var, halifelik var. Yavuz Sultan Selim sert bir padişah.
Bir de şimdi bu coğrafya yani sözünü ettiğimiz coğrafya ve o coğrafyanın şu anda yaşadığı bahar düşünülürse.
Düşünülürse bu var. Hasancan diye bir Nedim'i var. Ondan şiir sohbetleri var. Şiirle meraklıdır. Mütevazidir. Yani belki Osmanlı padişahları arasında en çok hikaye, menkıbe, hatır anlatılanlardan bir tanesi Yavuz Sultan Selim'in.
Giyim kuşama düşkün değildir,
sadedir. Bununla alakalı birkaç menkıbesi vardır.
Ölümü de son derece enteresan.
Evet yani kısa bir padişahlığı var. Evet. Kısa bir padişah. Babasına karşı ayaklanışı, kardeşleriyle mücadelesi, İran tehlikesini keşfedişi, şehzadeliğinde yani... Mevzu nereye geldi? Evet. Bu bir tiyatro hadise, sinema hadisesi.
Sepetçiler Kasrı'da hazır yerindeyken.
Hazır yerindeyken, evet yani. Evet.
Değişmiş mi Sepetçiler Kasrı sonra yoksa
tamir edildi. Orijinal hali değildir. Sultan İbrahim zamanında tamir edildi. Ondan sonra çok harap oldu. Ama o şimdiki hali Sultan İbrahim zamanından kalma halidir. Yani 17. asır hali, yine eskidir.
Şimdi tabii laf lafı açtı hakikaten ama bir tarih filmi olsaydı hakikaten Kanuni Sultan Süleyman gibi Yavuz Sultan Selim'in de ilgi göreceği açık.
Efendim Sultan II. Mahmud'un hayatı öyle değil mi? Sultan sarayı basıyorlar, eşkıyalar nasıl kurtuldu, damdan dama kaçarak kurtuluyor. Ondan sonra Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırıyor. İşte Avrupa'daki klasik bir biyografik tarihi film mevzusudur Sultan II. Mahmud. Kimse de tanımaz onu. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, Avrupa seyahati, Avrupa'da çok büyük sükse yapışı, Mısır'a gidişi, Mısır İdvin atıyla çekişi ve tahttan indirilişi ve büyük ihtimalle öldürülüşü. Bunlar egzantrik hadiseler.
İntihar olarak tarihe geçiyor.
Geçen hadiseler. Bunlar mesela birer filmdir, enteresan filmlerdir yani.
İzlenir diyorsunuz. Yani İzlenir. Burada bir maksat aranır mı? Sormak istediğim aslında o. Yani özellikle bu filmleri yapıyorlar. Mesela İstanbul'un fethinde öyle bir maksat aramak mümkün değil. Çünkü İstanbul'un fethi artık sadece bizim değil, dünya tarihçilerinin önemi konusunda altını çizdiği, ifade ettiği bir nokta. Ama hani diğer padişahların hayatında...
Eskiden böyleydi. Filmler mutlaka ideolojik maksatlarla çekilirdi. Ben size çok basit bir misal vereyim. Zeki Müren'in Sezer Güvenirgil ile çevirdiği Katibim diye bir film vardı. Benim çocukluğumda oynamıştı. 60'lı yılların başı. Film güzel bir film.
Türküyü de söyler.
Türküyü de orada söyler zaten. Katibim'i söylerdi. Ey bütün eve birkaç da şarkı. Zaten şarkı söylemek için adamcağız yapıyordu filmleri. Anadolu'ya gidiyor falan. Şimdi filmde Sultanahmet zamanında geçiyor. Çok yersiz bir şekilde Sultanahmet'in kötülendiğini görüyorduk. Filmde. Çok yersiz ama. Hiç sırası değil. Padişah orada kötüleniyor.
Söylemiş olmak için. Meşhur Hollywood filmlerindeki gibi.
Birkaç yerde geçiyor. Yani film katibim ya. O seyretsin, gülsün, oynasın millet. Niçin siz orada Sultan Abdülhamid'i kötülüyorsunuz? Konusu değil. Ya bir de yanlış üstelik. Şimdi o zaman öyleydi. Şimdi artık insanlar tarihe böyle bakmıyorlar. Ben böyle bir film yapıldığı zaman bunun arkasında art niyet aramam. Ama cahillik ararım. Ben Muhteşem Yüzyıl'ı çevirenlerde de hiçbir zaman art niyet aramadım. Cahillik gördüm.
Çok hızlı tüketilen bir şey. Haftalık yetiştiriliyor.
Evet, haklılar da yetiştiremiyorlar. Ama biraz da danışma eksikliği vardır. Danışmıyorlar. Veya bakın yani danışmanları var. Danışmanlar diyor, bize sormuyorlar. Sadece ismimizi kullanıyorlar. Paralarını veriyorlar danışmanların. İsmini kullanıyor fakat danışmıyor. Yani danışsa tabii danışman ne derece yardımcı olur. Şimdi efendim tarih profesörü demek tarihin her sahasını bilen adam demek değildir. Yeni çağ tarihini çok iyi bilir. Size bütün seferleri anlatır. Ama yeni çağda insanlar ne yer, ne içer, ne giyer de anlatamayabilir.
Ama haremde yangın çıktı mı çıkmadı mı onu söyleyebilir en azından.
Evet yani.
Yani belki kronik.
Onu bilir evet. Ama yani her şeyi bilmesi beklenmez. Bu araştırma işidir. Dediğiniz gibi süratli olduğu için bazı şeyleri yetiştirmek
hızlı
zor oluyor.
Tüketilen. Mesela fast food bir gıdayı... Evet. Bir Osmanlı mutfağının yemeğine benzetiyoruz aslında. Evet, yani evet. Ondan onu çıkartmaya
mümkün
çalışıyoruz.
Mümkün değil ama yapacak bir şey de yok. Onun için kötü niyet aramaktan ziyade insanlara yardımcı olmalı, teşvik etmeli. Bir de bu münakaşa,
sonraki daha iyi olur.
Bu münakaşa zeminleri çok şey ortaya çıkarır. Ve zannediyorum bundan sonra gerek roman, ki romanların da zaten son zamanlarda görüyoruz arttığını, gerekse hikaye olarak, film olarak.
Köse Kadı iyi bir...
Güzel bir film olur evet. Çok güzel. Güzel bir film olur evet.
Şimdi aklıma geldi. Evet. Okudu romanlar deyince
evet,
siz. Çok teşekkür ediyorum bu hafta için.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.